Ayrım 12 şey Devran Tığlı sayfa 157. Bazen iyi dediğim, çok takdir ettiğim, iyi yönlerine hayranlık duyup bu yüzden de değer verdiğim insanları zamanla, yaşanan olaylarla düşündüğüm zaman, daha derinden düşündüğüm zaman aslında öyle olmadıklarını fark ediyorum. Yani gerçekten iyilik için iyilik yapmadıklarını, zorunluluktan dolayı yaptıklarını ya da çıkarlarına uygun olanı yaptıklarını. Yani karşılarındaki insanlar için değil de iyiliği aslında kendileri için yaptıklarını. Çıkara uygun davranan, çok bariz olan bencillikleri de kastetmiyorum. Yani iyiliği çıkarına uygun olduğu şekle getirenler kadar, iyilik yaptığını zannederek aslında iyiliği kendilerine dolaylı da olsa dönüşeceği için yapanları kastediyorum. İnsanlar hakkında çok çabuk karar veriyoruz. Oysa zamana bıraksak ve kendileri yaşanan olaylarla ve zamanla ispatlasalar nasıl biri olduklarını, iyiliklerini ya da her ne olduklarını daha gerçekçi olacak. Ama şu aceleciğimiz yok mu? Yeterince düşünmeden karar verme huyumuz. İyi olduğu için değil, iyi olması gerektiği için iyidir birçok kişi. Kötü olduğu zaman kaybolacaktır çünkü zarar görecektir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Atasözünü el alalım. Tavuğu esirgememesi, iyilik yapma amacı taşıması yerine gelecek kazdan mahrum kalmama isteğidir. En basit örneği şu şekilde verebiliriz. Diyelim karşı cinsten birisi sizden hoşlanıyor ama sizin henüz onunla paralel değil duygularınız. Belki de ilginizin olmadığını belli ettiniz. O insan size yaklaşabilmek için her türlü iyiliği bahane etmeye çalışacaktır. Yaptığı herhangi bir iyilik sizce iyilik midir bu durumda? O insana sadece bu örneğe bakılarak iyi bir insan denilebilir mi? Karşıya geçmeye çalışan güzel bayana yol veren erkeğin bu davranışta basit bir örnek olabilir bize. Aynı şekilde bir erkeğe ya da yaşlı birine yol vermeyenlere şahit olmuşuzdur mutlaka. Hayal gücümüzü biraz daha genişletelim. Yaşlı birine yol veren biri, belki arabasının yan koltuğunda oturan biri tarafından takdir edilmeyi istemiş olabilir. Oysa Alman filozof Immanuel Kant'ın çok anlamlı bir sözü vardır bu konuda. İyilik sadece iyilik yapmak için yapılır. Bunun dışında yapılan her türlü tavır iyi bir insan hareketi olmadığı gibi aslında bir nevi iyiliğe de ihanettir. Hatta ile en büyük kötülüklerden biri olacaktır. Çünkü iyilik gibi güzel bir değere çirkini sokmak, onu bozmak, hatta deforme etmektir. Kötü, iyinin gerçek düşmanı değildir aslında. İyinin en büyük düşmanı iyi gibi gözüken ama iyi olmayanlar. İyiliği kullananlardır. Bu yüzden de iyiliği bozanlardır, yok edenlerdir. Çünkü kötülük iyiliği öldürmez aslında. Hatta bilakis iyiliği hatırlatır. İyiliğe özlem duymamızı sağlar. İyiliğin değerini anlatır, düşündürür. Kötülüğü yaşayanlar iyinin ne olduğunu anımsayacaktır. Değerini daha fazla bilecektir. Bu gibi durumlarda kötü, iyi ile dosttur aslında. Bu yüzden iyinin en büyük düşmanı kötü değildir. İyiye sevk eden en büyük araçlardan birisidir. Birçok şey zıtlı sebebiyle var olur çünkü. Tezin antitez ilişkisi gibi. İyiye en büyük darbeyi iyi gibi olanlar yapar, zarar verir. Çünkü sadece iyi ve kötü arasında değildir bu ilişki. Yaşamın her alanında ve her şeyde vardır bu. Bir şeyin en büyük düşmanı kendi içindekilerdir. Çünkü dışarıda olanlar, karşıda olanlar, öteki olanlar, kısaca düşman olanlar, düşman görülenlere karşı kişi ya da kişiler hep gardını almış, kalkanını tutmuş. Yani düşmanın saldırılarına karşı savunmaya hazırlanmışlardır. Düşmanın belli, düşmanca tavırlarında belli olduğu durumlarda kişiler, düşmanın amacını bilerek nerelerde ve hangi konularda zarar vereceğini kestirip ona uygun tavır almakta, ona uygun savunmalar geliştirmektedirler. Kişiler ve toplumsal normlar değişime karşı dirençlidirler. Hatta çoğu zaman ölümü bile göze alır ve değişmezler. Kendilerini düşmanın eline vermezler ya da kaybetmezler. Ya ölürler ya da kaybetmezler. Ya ölürler ya da kazanırlar. Düşmanın belki uzun zaman her türlü denemesine rağmen yapamadığın ise bir dost ya da dost gözüken senin tarafındaki bir kişi çok kısa zamanda yapabilir. Düşmanın değiştiremediğini dost bir anda yapabilir, değiştirir ve bunu kimse anlamaz, rahatsızlık duymaz. Çünkü dostun yaptığı dostçadır. Dosta güven yaptıklarının altında bir şey aranmamasına neden olur. Aileler bundan dolayı değil midir ki çocuklarının kötü arkadaş tutmasını istemezler? İşte işin özü de burada. Belki biraz da kişinin kendi zararına bile olsa, dostun sevdiği kötü de olsa, insana sevimli gelmeye başlamasındandır. O zarar verse bile sevimli gelecektir. Çünkü onu dostuyla tanımıştır. Dostuyla sevmektedir. Daha önce sevmediği, ona olumlu şeyler hatırlatmayan şeyler, dostuyla birlikte artık dostunu hatırlatacağı, onu çağrıştıracağı için ona bakış açısı ve sempatisi değişecektir. İyiliği iyilik için yapmayanlar, zorunda oldukları için yapanlar, çıkarlar için bir iş yapanlar, zamanla o işe, o ile kendi çirkinliğini katarak aslı yolun da artık kirlenmesine, kötü görülmesine, öyleymiş gibi hissedilmesine sebep olacaktır. Bu yüzdendir ki aslı iyi olan birçok şey artık günümüzde insanlar tarafından kötü görülmekte ve ondan uzaklaştırılmaktadır. Bundan değil midir her iyiliğin altında insanların artık bir şey aramaları? Ya da tam tersini ele alalım. Birçok kötü şey artık iyi olarak düşünülmektedir toplumca. Amacından sapmıştır. Yani kötü ya da olumsuz bir tavır, bir düşünüş, bir olay sevilen ve takdir edilen insanların bunları işlemesiyle güzel hale gelmektedir insanların gözünde. Buna verilebilecek aklıma gelen en basit örnek, çok özel davetlerde ya da özel günlerde beynimize olumlu ve ayrıcalıklı bir simge olarak yerleştirilmiş şampanya imgesidir. Yani bu ayrıcalıklı bir sınıfın, özel insanların yaptığı bir eylemdir. Ve insanların bir kısmına bundan dolayı hoş gelmektedir. Buna keza köprü altında şarap içenlerin içtikleri kötü ve sevimsizdir. İstenmeyen bir davranıştır. İçenler de içtikleri için kötüdür. Ya da alkol yüzünden kazaların olması, aile içi şiddete yol açması yine aynı içkinin kötü görülmesi en güzel örnektir. Değil mi? Bu örnekler çoğaltılabilir de. Bugüne kadar hep iyilik yaptım ama kötülük gördüm, yaranamadım kimseye, ben de artık kötü nokta nokta olacağım türevi mantıklı kurulmuş sözleri duymuşuzdur mutlaka. Bunu söyleyen kişi eğer çıkarcılığı, kötülüğü ne derseniz deyin, onu seçtiyse ve değiştiyse zamanla, değişebildiyse eğer, o hiçbir zaman iyi olamamıştır. İyi sanırken kendini işine öyle geldiği içindir daha önceki yapıp ettikleri. Çünkü insan istese de değişemez. Çünkü bu insanın özünde olan bir şeydir. Öz, çekirdek değişmez. Belki çekirdeğin ya da özün etrafı kimi zaman kararabilir ama bu hiçbir zaman tamamen kararacak ya da özünü de karartacak anlamına gelmez. Öz öylesine güçlüdür ki hiçbir şey onu yok edemez, değiştiremez. Yani kişinin özü her ne ise, iyi, kötü, bencil, yardımsever, dışa dönük, çekimser vesaire, bunun tamamen değişiminden asla söz edilemez. Şartlar ve durumlar bunu biraz daha iyi ya da kötüye götürebilir ama tamamen değiştirmez. Kişi ne yapar eder, aslını bulur, özü olanı. Bu da her şeyine yansır. Her şeyde kendini belli eder. Özüne dönmek zorundadır, mecburiyettir bu. Çünkü insan haz aldığı yere yönelir, acıdan kaçınır. İnsanın özü iyilikten haz duyuyorsa iyiliğe, kötülükten haz alıyorsa kötülüğe. Bencilliğe ya da yerine başka kişisel özellikleri ekleyin, ona yönelecektir. Burada anlatmaya çalıştığım şey mutlak iyilik ya da mutlak kötülük değil. Sadece anlatmak istediğim kişinin karşılaştığı durumlarda sergileyeceği iki tavırdan hangisine yöneleceği, hangisine karar vereceğidir. İyi ya da kötü, yani hangisinden haz duyacaksa onu tercih etmesiyle ilgilidir. Yoksa bir insana ne tamamen iyi ne de tamamen kötü denilebilir. Denilebilecek şey şartlara ve kendi şartlarına göre tercihini yapan insan olabilir ancak. Kendi şartların içerisinde ise kişinin natarası, yani huy, mizaç, ailesinin kültürel yapısı, mentalitesi, fenomenleri, aldığı eğitim, sosyal yaptırımlar, yanlışlar, değer yargıları, zekası, olayları algılayışı, öğrendikleri ve sonucunda ona haz veren ya da acı verenlerin etkisi gibi birçok şey daha eklenebilir. Bu şartlar her ülkede, her toplumda, her grupta değişebilir. Bu yüzden kişiyi ele alırken bulunduğu sosyolojinin ve zamanın şartlarıyla ele almak, ona göre değerlendirmek gerekir. Yani hırsızların arasında daha az zarar vererek hırsızlık yapan kişi, hırsız olmayanların arasında hırsızlığı düşünen ama yapamayan birinden daha değerli, daha iyi olabilmektedir bu açıdan bakılınca. Örnekte görüldüğü üzere hırsızlığı yapanı yapmayana göre daha değerli kabul ediyoruz. Mantıksız gibi dursa da derinine bakıldığında bunun doğru olduğu anlaşılacaktır. Hırsızlık yapan ve yapmayan iki kişiyi daha sağlıklı değerlendirebilmemiz için şu soruyu sormalıyız. İkisi aynı şartlarda olsaydı hangisi daha iyi olacaktı? Hangisi daha iyi tercih edecekti? Bir topluma iyi gelen bir başka topluma göre kötü gelebilir. Evrensel değerler dışında. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, evrensel değerlerde aynı dil konuşulacaktır. Sadece belki biraz daha sert, biraz daha yumuşak olabilir. Yani tecavüze dünyanın neresine giderseniz gidin, hep kötü gözle bakılır. Bazı toplumlar belki daha sert tepkiler verebilirken, bazıları diğerine göre daha yumuşak bakış açılarıyla yaklaşabilirler. Evrensel değerler yapan nedir peki? Evrensel değerleri dünyanın her yerinde aynı yapan şey, insanın direkt özüne yakın olması, özüyle ilgili olması. Özünü ilgilendiren şartlar ya da durumlar olmasıdır. Yani acıyı ya da hazzı insanın yaratılış gereği direkt etkileyecek olmasıdır. Bu yüzden de insanlar aynı dili konuşurlar bu konuda. Evrensel değerler dışında kesin ölçütler yoktur. Varsa da o toplumun kendi içerisinde oluşmuştur. Kendi şartlarına göre uyarlanmış, esinlenilmiş, şekillenmiş ve bir ihtiyaçtan doğmuş sonuçlardır. Başka toplumlarda ise şartlar farklı olacağı için onların değer yargıları da ona göre şekillenecektir. Toplumlar arası farklar, uçurumlar bundan kaynaklanmaktadır. Eski Yunan'da değer verilen şey zeka ve bilim iken, tehlike arz eden topraklarda cesaret daha fazla takdir görmüş, onaylanmıştır. Ki aynı şartlarda da olsa iki insan hiçbir zaman aynı şartlarda değildir. Bir de işin bu boyutu var. Mesela birini korumak gerekiyor ve iki insan var. Biri güçlü, diğeri ise güçsüz. İki kişinin birini korumak için bir olaya müdahale etmesini düşünün. Hangisi daha iyidir? Korkusuna rağmen müdahale eden mi? Korkmadan ya da zarar görmeyeceğini bilerek müdahale eden mi? Bütün bunlardan sonra akla eğer iyilik ve kötülük şartlara göre değişiyorsa ve her insan içinde şartlar farklıysa iyi nedir sorusu geliyor. Gerçek iyi insan bence kendisine rağmen de iyiyi seçendir. Kendine rağmen yaşayabilen. Çok az insan vardır hazza göre değil, mantığına ve doğru olana göre yaşayan. Bunların yani gerçek iyilerin sayısı o kadar azdır ki. Kendine rağmen yaşayabilmek ne zordur. Kendinin eğri geldiğinde düşmanlık edebilmek, acıyı, mutsuzluğu göze alabilmek ve kendini yaşatabilmek. İyiyi seçme, doğru olanı yapma uğruna bunu başarabilmek. Yapılan hareketin sonucunda gelen ne mutluluk ne de mutsuzluk onun seçimleri için fark etmez. Yani sadece acı çekilmesine rağmen yapılması gerekmiyor iyiliğin. Haz da duyularak yapılabilir. Demek istediğim amacın haz ya da acı olması değil, sadece iyilik için yapılmasıdır. Onun sonucunda ne gelirse gelsin. Yoksa kimi zaman acı da zevk verebilir insana. Siz acı çekmesine rağmen iyi olmaya çalışıyor diye düşünürken oysa aslında acıdan aldığı hazdan dolayı da yapıyor olabilir bu davranışını. Ya da sırf sizlerin, diğer insanların gözüne takdir görmek için de yapabilir. Ölmenin, cesurluğunun takdir görmesi bu tavırlara yönlendirebilir insanları. Takdir görmeye de aşağılanma, ölümden ya da başka diğer duygulardan çok daha güçlüdür. Onuru için, iflas ettiği için, sevdiğinin bir başkasını tercih etmesinden dolayı intihar eden insanlar basit örneklerdir buna. Yani her şey amaca ve niyete bakıyor ve her şey buna göre şekilleniyor. Her ne kadar somut yaşamda bunun aksi gibi olsa da. İyi dediğim bazı insanların iyi olmadıklarını ya da iyilik için iyilik yapmadıklarını anlamak ise yıllardır süregelen, içimde yeşerip büyüyen, benle özdeşleşen, onlara aitmiş gibi duran duygularımıza ihanet oluyor ne yazık ki. Bunu bu gerçeği kabul etmek, içimde var olan, onlar için beslenmiş o güzel duyguların havada asılı kalmasına neden oluyor. Düşündüğüm gibi olmadıklarını kabul etsem, o güzel duygular nereye gidecek? Etmesem kendimi mi kandıracağım? Ne garip çelişki. Bu gözle bakınca sevilebilecek o kadar az insan kalıyor ki. Sokaklar benim, caddeler sizin olsun. Dar sokaklar benim. Kimselerin uğramadığı ara sokaklar benim. Ben sokakların. Küçük, tek katlı, çift katlı evlerin sokakları benim. Büyük caddeler sizin olsun. Patika gibi yolları, çocukların araç geçmesinden korkmadan top oynadıkları, kızların ip atladığı, haydi bir ki, çiçek kokan, ot kokan, yeni sulanmış toprak kokan sokaklar benim. Evlerin önüne masa atıldığı, ya söğüt ya asma altı. Dostlarla yemek yendiği, çayların içildiği. Gülümsemelerden çınlayan o evlerin sokakları. Gelip geçene merakla bakıldığı. Kimi zaman penceresinden bir genç kızın. O baktığı sokaklar benim. Kendimi buldum. Düşüncenin de ünlüsünün olması ne garip değil mi? Ünün, şöhretin düşünceye kadar girmesi. Bir söz ünlü bir düşünüre ya da ünlü birine aitse söz doğrudur. Haklı bulunur, kabul edilir. Çok yargılanmadan hatta abartılır. Wow, ne güzel söz gibisinden. Ama söz ya da fikir ne kadar içerikli olursa olsun, ünlenmemiş bilinmez bir naise ciddiye alınıp üzerine düşünülmez bile ünvanı yoksa. Oysaki düşüncenin ünlüsü ünsüz hiç olur mu? Düşüncede, fikirde ya da bilimsel bir çalışmada esas olan kimin yaptığı değil, ne yapıldığı, içeriğinin ne olduğudur. Az düşünmelerimiz, çok düşünüp de kendimizi yormamalarımız. Kim uğraşacak? Kim değerlendirip kafa yoracak? Halihazırda güvenini kazanmış birileri var insanların. İnsanlar güveniyorsa o doğrudur. Az düşünmek neden? İsme duyulan güvenle yargılama ve değerlendirme süreci yok oluyor da ondan. O dediyse doğrudur. Mantığı ancak insani anlamdaki güvenle olabilir. Yani güvenilen bir insanın yalan söylemeyeceğine duyulan inançla. Yoksa fikirlerin doğruluğu, yanlışlığı söyleyen kişi de değil. Direkt sözün içeriğinde yargının içindedir. Oraya bakmak gerekir. Söyleyen kişi değil. Kim olduğunda bir önemi yoktur. Yani aksi taassuba götürür. Hatta söz de düşüncede bile değildir, kendimizdedir. Aklımızda yani. İspatı ne söyleyende ne de söylenendedir. İspatı aklımızdadır. Bu da demek oluyor ki tarafsız bir akıl en büyük bilimdir. Ötme mi bülbül? Neden ötersin karşımda? Acı acı öyle. Bir derdin mi var ki benim derdime yakın? Eğer ki tatsaydın acımın sadece bir anını, tek bir anını, acıdan değil de şakırdın coşkundan, haline şükredip de. Yok eğer ki acımı daha da kanatmak ise derdin, bil ki koskoca yürekte kalmadı kanayacak başka yerim. Benden habersiz bir sürü kare fotoğrafımı çekse birisi. Bir dost ya da sevgili. Sabah evden çıktığım andan itibaren yürürken, alışveriş yaparken, gülerken, düşünürken, biriyle konuşurken, iş yaparken. Kare kare resimlerim, yaşamımdan karelerim. Hele içinde siyah beyaz fotoğraflar olursa mutluluğumun kat sayısı artardı sanırım. Ne güzel olurdu hiç habersiz. Sonradan ve gizlice kendimi görmek. Böyle bir şey özellikle sevgilime ya da bir dostuma yapmayı hep düşlemişimdir. Sevdiğim bir insana ve onun doğum gününde ya da özel bir günde siyah beyaz koca koca kareleri ya önüne sermek ya da odasının her yerini dağınık bir halde yerleştirmek. Kim bilir. Belki de siz bu satırları okurken satırlarını okuduğunuz bu adam çoktan düşünü gerçekleştirmiş olur. Ya siz sevdiklerinize böyle bir sürprizi neden yapmıyorsunuz? O anı düşünüyorum da düşünüm kadar güzel olacağına eminim. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? 12. ayrımın sonu. Sayfa 170.